Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden herkese merhabalar. 26 Şubat 2019 Salı günündeyiz. Dünyadan haberlerle karşınızdayız. Türkiye bir Amerikan heyeti bekliyor. Aslında Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD ziyareti sonrası oluşturulmuş bir toplantıydı. 28 Şubat 1 Mart tarihlerinde Ankara'da olacak. Tabii Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik orada oluşturulacak güvenli bölge tartışmaları ele alınacak. Amerikan yönetimi yaklaşık 2000 resmi olarak 2200 civarındaki askerini çekeceğini söylüyor ama 400 asker, 200 ila 400 asker arası asker bırakmaktan ve NATO şemsiyesi altında Avrupalı bir takım güçler o bölgeyi kurmaktan bahsediyor. Ankara buna itiraz ediyor. Bölgenin kontrolü Türkiye'de olmalı diyor. Bakalım görüşmelerde neler olacak? Biraz bu konuya eğileceğiz. Neresinde iki müttefik ülke çok çarpıcı bir biçimde karşı karşıya gelmiş bulunuyor. Programın ikinci yarısında gazeteci yazar Metehan Demir'e bağlanacağız ve bu heyetin görüşmeleri ve olası adımlar bahar aylarından itibaren özellikle 31 Mart'tan itibaren hızlanacağı anlaşılan bir süreç varken ortada neresindeyiz sorusuna birlikte yanıt arayacağız. Bunun dışında gündemde tabii Arap Birliği'nin Avrupa Birliği ile yaptığı zirve, Mısır'da yaptığı zirve var. Ve dün akşam saatlerinde de herkesi şok eden bir gelişme. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif'in istifasını Instagram hesabından açıklaması. Bölgeyi de çok yakından ilgilendiren bir gelişme. İran'ın içerisindeki tartışmalar, nükleer anlaşmadan Amerika'nın çekilmesiyle başlayan yaptırımlar süreci etkili. Çok önde gelen diplomatlardan birisiydi. Batılı mevkidaşları tarafından saygıyla anılan bir isimdi. İran'da da çok öne çıkan bir isim Muhammed Cevat Zarif bu hafta kendisinin istifa ki kabul edilmediği de haberleri var. Ortalığı karıştırmış durumda. Buna da daha yakından bakacağız ama size başlıkları özetlemeye çalışacağım. Yine Venezuela'dan gelişmelerimiz var. Amerikan yönetiminin darbe girişimi henüz sonuç vermedi. Ancak Mike Pence'in Kolombiya'ya gidip Lima grubu toplantısına katıldığı ve yeni çağrılar yaptığı, Rusya'nın da ABD müdahalesi ikazları yaptığını belirteyim. Hepsinin detaylarını size aktarmaya çalışacağım. Önümüzdeki dakikalarda ve ardından da Metehan Demir'e bağlanacağız. Başlamadan önce frekanslarımızı tekrarlamak istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91.0, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesinden cep telefonlarınıza indireceğiniz Sputnik Türkiye uygulamasından bizi dinleyebilirsiniz. Akşam kaçıranlar da 11 ile 12 arasında tekrarını dinleyebilirler. Başlayalım yayınımıza. Evet, Ankara Washington hattı yeniden hareketleniyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu ay başlarında Amerika'yı ziyaret etmişti ve orada bir ortak görev gücü oluşturulmuştu. 28 Şubat 1 Mart tarihlerinde Ankara'da toplanacak Suriye Çalışma Grubu'nun alt birimi Amerikalıların bir takım tekliflerle gelebileceği söyleniyor. Suriye'nin kuzeydoğusunda ABD'nin tırnak içerisinde çekilmesi sonrası oluşturulacak yapı, Manbij ilçesinden asker çekme planları tartışılacak bütün bunların. Pentagon diyor ki bir güvenli bölge kurulacak ve buraya Türk ve Suriye Demokratik Güçleri unsurları giremeyecek diyor. Israrla bunu belirtiyorlar ve bu gücün de NATO şemsiyesinde kurulacağını söylüyorlar. Tabii Joseph Votel, CENTCOM'un komutanı çekilmenin haftalar alacağını söylemişti ama yaz başlarında da bitecek deniliyor. Dolayısıyla sıcak bir bahar yaşanacağı aşikar Türkiye'de seçimlerle birlikte. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu BM İnsan Hakları Konseyi toplantısına katılmak için Cenevre'deydi dün ve tekrarladı Türkiye'nin güvenli bölgenin kontrolünün Türkiye'de olması gerektiğini tekrarladı. Diğer yandan Avrupalı güçlerin tırnak içerisinde NATO'yu da anarak Amerikan Dışişleri Sözcü Yardımcısı açıklama yapmıştı. Avrupalı güçlerin burada olması planlanıyor Amerika tarafından, öyle anlaşılıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bunlardan memnun gözüküyor ve ABD'nin de yaklaşık 200 askerini bir süre daha Suriye'nin kuzeydoğusunda bırakma kararından memnuniyet duyduklarını belirttikten sonra Fransa teröre karşı askeri ve siyasi olarak Irak'ın yanında olmaya devam edecek diyerek Elize Sarayı'nda Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'i ağırlamıştı. Sınırın Irak tarafına da atıf yapan açıklamalarda bulundu. Fransa burada kalmak, buradaki güce katılma konusunda istekli gözüküyor. Rusya lideri Vladimir Putin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aramış. Doğum günü 65. yaşı bu nedenle kutlamış ama tabii asıl Nisan ayında bir görüşme olacak ve Türk-Amerikan ilişkileri özellikle de Suriye'nin kuzeydoğusu ve S-400 alımı Rusya'dan, S-400 alımı üzerinden ısınırken Putin de sürekli devrede olduğunu bu şekilde hissettiriyor. Nisan'da tabii Moskova'da Rus-Türk Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin toplantısı var. Bunun hazırlıkları da ele alınmış vaziyette. Rus uzmanlar Amerikan yönetiminin Türkiye'ye ertelense bile, Kasım ayına ertelendi, F-35 uçaklarını ortağı olduğu proje icabı vereceğini ama S-400'ler yüzünden de Ankara'ya yaptırım uygulayabileceğini söylüyorlar. Türkiye bir karar aşamasına geliyor adım adım. Bütün bu gelişmeler bunu gösteriyor. Arap Birliği Mısır'da Avrupa Birliği ile bir araya geldi. Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Ebu Gayd özellikle Türkiye ve İran'ı hedef gösterdi. İki ülkenin eylem ve müdahaleleriyle bölgedeki krizleri tetiklediğini savundu. Bölgesel çatışmalara askeri çözüm bulunamadığını ve ülkelerin birliğini korumanın garantisi olacak siyasi çözümler üretmeleri gerektiğini söyledi. Tabii Filistin'de çözüm Orta Doğu'da barış ve güvenliğin temel taşıdır diye bir vurgu da yaptı kendisi ama tabii Körfez zaten çok karışık. Katar Dışişleri Bakanı en son Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ülkesine Suudi Arabistan'ın başını çektiği ülke bloğunun uyguladığı ambargodan şikayet etti. BM sözleşmesine aykırı olduğunu belirtti. Körfez'de ve Arap ülkeleri içerisindeki sıkıntılar da çözümlenmemişken Avrupa Birliği ile yapılan bu zirve özellikle Rusya ve Çin'in bu bölgeye girmesinin engellenmesine odaklanmıştı. Böyle de gelişmeler olmuştu. Detaylarına da bakacağız daha sonra önümüzdeki günlerde bu meselenin. Amerikan Senatosu'nda ise Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın arkasında olduğu düşünülen özellikle Amerikan istihbaratının CIA'nin raporlarında da yer alacak şekilde Kaşıkçı cinayeti İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Washington Post yazarıyla ilgili bir oturum düzenleneceğinin açıklandığında belirtelim. Önümüzdeki günlerde Trump yönetimi Muhammed bin Salman'ı sorumlu tutmamakta ısrarcı davranıyor. Real politik icabı hareket ettikleri de anlaşılıyor tutumdan yapılan açıklamalardan. Flash haberlerden biri de dün akşam İngiliz hükümetinden geldi. Dün geldi. Hizbullah'ı terör örgütü ilan etme kararı aldı. Zaten askeri kolunu etmişti ama siyasi kolunu da terör örgütü ilan etti. Tabii ki İsrail ve bağlantılı lobi kuruluşları bu konuda çaba harcıyordu. Onlar memnunlar. Ancak tabii ortada şöyle bir sıkıntı var. Hizbullah Lübnan siyasetinde çok önemli rol oynayan bir ve koalisyonda bakanlıkları elinde tutan bir siyasi yapı aynı zamanda. Dolayısıyla İngiltere'nin bu kararı çok pek çok şeyi etkileyebilir. Gerçi Brexit sürecinde ve Avrupa Birliği de Hizbullah'ın siyasi kanadını terör örgütleri listesine de almıyor. Lübnan hükümetinden ilk tepkiler bugün geldi. Başbakan Saad El Hariri bunun ülkesini ilgilendiren bir konu olmadığını söyledi. Çok enteresan. Nasıl olur? Düşünsenize bir ülkede iktidarı paylaşan bir siyasi parti İngiltere tarafından, Britanya tarafından terör örgütü ilan ediliyor. Başbakan da bizi ilgilendirmiyor ifadelerini kullanıyor. Tabii ki Saad Hariri'nin aynı zamanda Suudi Arabistan vatandaşlığı olduğunu da anımsamak lazım. Ama Lübnan'daki dengeleri de değiştiremiyor. Kendisi de hattı zatında 1,5 sene önce Suudi Arabistan'da rehin kalmıştı bir süre. Ama ilişkilerini ekonomik olarak bozamıyor. Dışişleri Bakanı da açıklama yapmış Lübnan'ın. Cibran Basil yaptırımların Lübnan ile ilişkileri etkilemeyeceğini söylemiş. O da nasıl etkilemeyeceğini öngörüyor bilmiyoruz ama Avrupa Birliği tabii Mogherini Federica Mogherini bu zirve vesilesiyle kendilerinin bu işe çok da hevesli olmadıklarını dile getirmiş vaziyette. Çünkü Avrupa Birliği Lübnan'daki bütün dengeleri değiştirecek bir karar bu. Egemenlik meselesi demiş. Yani İngiltere böyle bir karar alabilir. Avrupa Birliği'nin Hizbullah'la ilgili tutumunu değiştirmez ifadelerini kullanmış vaziyette. Dün bir başka flash gelişme bölgeden Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Tahran'da ortaya çıkmasıydı. Bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü. Soçi zirvesi kararlarını tartıştıkları açıklandı. Sonuçları ele aldıkları açıklandı. Ama şok haber hemen ardından geldi. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif görevinden istifa ettiğini Instagram hesabından duyurdu ki İran'da Instagram yasaklı da sayılan ama çokça takip edilen bir sosyal medya paylaşım sitesi. Zarif hoşça kalın özür dilerim ifadelerini kullandı. Görevine devam edemeyeceğini söyledi. Aziz ve yiğit İran halkına ve sayın yetkililere geçen 67 ay boyunca gösterdiği büyüklükten dolayı çok minnettarım. Hizmetimi sürdüremediğimden ve hizmetim boyunca önemli tüm eksikliklerden ve pişimlerden ötürü samimi şekilde özür dilerim diyerek sundu ve ortalık bir duruma karıştı, girdi. İran Cumhurbaşkanlığı ofisi bu önce daha doğrusu İran Dışişleri Bakanlığı istifayı doğruladı, İzmir'e açıklama yaptı ve ayrıca istifayı nedenleri hemen tartışılmaya başlandı. Ama Cumhurbaşkanlığından bir türlü doğrulama gelmedi. 150 vekil Ruhani'ye mektup yazdı. 290 vekil var İran meclisinde. Zarif'in istifasını kabul etmeme çağrısı yaptılar. Nedenler tabii ki Suriye Cumhurbaşkanı Esad'ın Tahran ziyaretinden haberdar olmadığı, geldikten sonra öğrendiği gündeme atılıyor. Bir de Avrupa Birliği'nin İran'a Amerikan yaptırımlarını zorlamasını delmek için oluşturduğu bir mekanizma vardı. Ama o mekanizma içinde şart koşuluyordu. İran'ın önüne para aklamayı önlemeye yönelik uluslararası bir konvansiyon konuluyordu. Şart kabul etmiyordu İran. Muhammed Cevat Zarif ve ılımlılar cephesinin AB ile iş yapmak için yollar aradıkları, diplomatik yollar aradıkları ve bu anlaşmanın imzalanmasını istedikleri ancak sertlik yanlılarının bunu kabul etmedikleri yolunda değerlendirmeler söz konusu. Tabii bütün bunlar tartışılırken İntihap gazetesi bir iddia ortaya attı. Zarif'e bir soru sorulmuş istifa edip etmediği ile ilgili ve SMS ile yanıt verdiği gündeme bomba gibi düştü. O yanıtta da Cevat Zarif'in bugünkü görüşmelere dair o fotoğraflardan sonra Cevat Zarif'in dünyada Dışişleri Bakanı olarak itibarı yoktur ifadesini kullanmış. Kendi kendisini böyle ortaya sermiş oldu Muhammed Cevat Zarif. Yani beni bilgilendirmediler, beni Dışişleri Bakanı olarak otoritemi çiğnediler gibi açıklaması oldu. Diplomatlara terk etmemelerini, görevlerini söyledi. Öyle bir açıklaması daha var. Şimdi istifası kabul edildi mi, edilmedi mi bilmiyoruz henüz ama daha önce de aslında istifa ettiği ancak kabul edilmediği, bu sefer istifasını kamuoyuna açıklama sebebinin ise Ruhani'nin bunu kabul etmesini istediği anlamına geldiği değerlendirmeleri yapılıyor İran'dan. Ruhani'nin tabii açıklamaları var. Zarif ABD'ye karşı verilen savaşın ön cephesindedir dedi. Cumhurbaşkanlığı kaynakları henüz istifanın onaylanmadığını söylediler. Bakalım İran'dan başka ne gibi haberler gelecek ama Zarif çok önemli bir figürdü. Nükleer anlaşmanın Amerika Obama döneminde mimarıydı kendisi. Diplomasiye hakimiyetiyle, usta bir diplomat olmasıyla tanınıyordu. Bundan sonra gelişmeler tabii İran'ın biraz özellikle nükleer anlaşmanın çöpe atılması, İsrail'in bastırması, Trump yönetiminin bastırmasıyla İran'ın diplomasiden daha çok savaş pozisyonu almasına varabileceğini de belki eklemek gerekiyor. Tabii Amerikan cephesi, İsrail cephesi bu durumdan memnun. Mike Pompeo, Amerikan Dışişleri Bakanı, Muhammed Cevat Zarif'in istifasını not ettik diye bir açıklama yaptı. Kararlı durup durmayacağına bakacağız dedi. Zarif ve Ruhani yolsuzluk yapan dini bir mafya yönetiminin sadece vitrin isimleri, asıl kararları Hamani'nin verdiğini biliyoruz. Rejim normal ülkeler gibi davranmak ve vatandaşlarına saygı duymak zorunda diye bir açıklama yaptı. Yani Zarif'e kaçarsan gidersen biz sana kol kanat gereriz mesajı içeren çok tuhaf bir açıklama Amerikan Dışişleri Bakanı'ndan. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Zarif gitti şükürler olsun yorumunu yaptı. Twitter üzerinden paylaşımda bulunmuş. Burada olduğum sürece İran'ın nükleer silahları olmayacak diye de altını çizmiş Netanyahu. Yine tabii İran'ı itham eden açıklamaları eksik değildi. Bu arada eski İsrail Enerji Bakanı Gonen Segev'in İsrail'de İran adına casusluk yapmak suçundan 11 yıl hapis cezasına çarptırıldığı haberi de var. Onu da not edelim. Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El-Beşir 2 ay aşkın süredir protesto dalgasıyla sarsılıyor. Yürüyüş ve grev yapılmasını, ülkede izinsiz gösteri yapılmasını yasakladığı OHAL kararı almıştı. 4 tane daha kararname çıkartmış vaziyette. Türkiye'yi örnek alıyoruz diye de bir açıklama yaptı kendisi. İkili ilişkilerin gelişmesini de istediklerini söylemiş. Türkiye'yi örnek, Dışişleri Bakanı söylüyor bunu, pardon. Dışişleri Bakan Vekili Bedrettin Abdullah. Böyle olağanüstü hal uygulamaları, izinsiz gösteri uygulamalarında Türkiye'yi örnek alıyormuş Sudan hükümeti. Ekmek protestoları tabii darbeyle iş başına gelmişti Ömer El-Beşir. Onu da anımsatmak lazım. Şimdi Sudan'daki sarsılış kimileri tarafından Sudan baharına da yoruluyordu ama belki de bunun önünü kesmek için böyle sert önlemlere başvurmuş durumda. Latin Amerika'ya geçelim. Amerikan yönetiminin gözü kulağı burada. Sınırda bir takım çatışmalar meydana geldiği haberleri vardı. 60 kişilik silahlı bir grup ulusal muhafızların Kolombiya sınırındaki kontrol noktasına saldırı düzenlenmiş ve püskürtülmüş. Mulata sınır kontrol noktasına el bombalarıyla saldırılmış. Şimdiden bir gerilla savaşı başlatılmaya çalışılıyor. Maduro hükümeti askeri darbeyle orduya çağrı yapılarak devrilemeyince insani yardım görünümlü bir takım provokasyonlar sınırda sahnelenmişti hafta sonunda, dün aktarmıştım size. Bu sefer de sınırda küçük çaplı çatışmalar şimdiden başlamış vaziyette. Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, muhalefetin lideri kendini devlet başkanı ilan eden Juan Guaido değil Donald Trump'tır diye bir açıklama yaptı. Muhalefetle yine de yurtsever muhalefetle mutabakat yapmaktan söz ediliyor. Ama Amerika'nın tabii Maduro hükümetine baskıyı arttıracağı açık. Mike Pence bu kampanyanın başını çekiyor. O da Kolombiya'ya gitti. Lima grubu toplantısına katıldı ve Venezuela'yı tehdit eden yeni açıklamalar yaptı. Özellikle de Maduro'ya destek veren ülkeleri dünya arenasında izole etmekle tehdit etti. Bu Türkiye'yi de ilgilendiriyor tabii, çünkü Türkiye'de Venezuela'nın meşru hükümetinin bu şekilde devrilmemesi gerektiği görüşünü dile getiren ülkeler arasında. Mike Pence, biz Venezuela halkının yanındayız dedi. Amerika olarak %100 sizinleyiz dedi. Başkan Guaido ile bir araya geldi ama sorun şu ki Guaido bu konser nedeniyle Kolombiya'ya rahat tereyağından kıl çeker gibi helikoptere binip Caracas'tan gitmişti. Şimdi ülkeye giremiyor. Girse tutuklanabilir. Açık darbe çağrısı yapıyor orduya. Yani hakikaten ben böyle bir ülke hatırlamıyorum. Böyle bir diktatörlük de bilmiyorum. Muhalefet lideri açık açık kitleleri sokağa döküyor. Kimse onlara dokunmuyor. Orduya çağrı yapıyor yönetime el koyun diye falan. Böyle bir sürü şeyler oluyor. Hiçbir şey olmuyor. Ve ondan sonra ülke dışına çıkıyor. Elini kolunu sallayarak da geri dönerse çok şaşırtıcı olacak Amerikan tezleri açısından. Ama Mike Pence artık daha fazlasını yapmanın zamanı geldi diyor ama mesela Brezilya bir askeri müdahalede topraklarını kullandırmayacağı açıklaması yaptı. Çok şaşırtıcı. Daha çok Brezilya ordusundan bu tavrın geldiği söyleniyor. Çünkü en son Brezilya solunu parlamento darbesiyle deviren yeni neofaşist lider Bolsonaro tamamen Amerikan destekçisi ve Venezuela hükümetine karşı bir başkan. Biraz sağlık sorunları da var. Burada tabii Brezilya ordusunun görüşü, komşunun bu şekilde istikrarsızlaştırılmaması olsa gerek. Tabii ki el altından başka şeyler yapılır mı, orasını bilemiyoruz. Açıklama bu yönde oldu. Lima grubundan da askeri müdahaleye karşı bir takım söylemler. Her ne kadar Maduro hükümetine yüklenseler de Amerika'nın istediği şekilde ortak bildiride bu toplantıda askeri müdahaleden kaçınılması çağrısı yapıldı. Meksika'nın katılmadığını belirtelim. Meksika karşı çıkıyor bu müdahale girişimlerine. Bir de Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Nikolay Patrushev'in Amerika'nın Venezuela'ya askeri müdahale hazırlığı yaptığı yolunda iddiasını da aktaralım size. Evet, Orta Amerikalı göçmenleri bu arada Amerika Meksika'ya geri göndermiş 112 göçmeni duvar çekme çabası içerisinde. Biliyorsunuz Donald Trump kongreden geçiremiyor bu kararı ama Amerikan sınırlarına yaklaştığınız zaman vuruyorlar sizi yani. Halbuki birileri de diyor ki Amerika'da da o kadar çok yoksul var ki, hani zenginlik ülkesi ama yoksulları da az değil, onların da insani yardıma ihtiyacı var diye kimsenin aklına gelmiyor sınırdan böyle bir insani operasyon düzenlemek. Meksika Devlet Başkanı Lima grubu zirvesine katılmamıştı. Andres Manuel López Obrador, sosyal demokrat lider, evi yok, arabası yok, kredi kartı yok ve en son seleflerinin kullandığı lüks araçları da satmış durumda. Venezuela'yı yolsuz yöneticilerin yönettiğini ve halkı düşünmediklerini söylüyordu. Kendisi farklı bir yol tutturmaya çalışıyor. Bir yandan da Amerika ile tabii ilişkileri dengeleme çabası içerisinde. Küba'da Amerika'nın karşı çıktığı anayasa değişikliği kabul edildi. %86 oranında evet oyu çıktı. Halk arasında aylarca tartışıldı, değişiklikler yapıldı. Hatta %60'ın metnin değiştirildi. Önce komünizm hedefi yoktu. Halk istedi, o hedefi de koydular anayasanın içine ve %86 oranıyla evet oyu çıktı. 6 milyon kişi evet oyu kullanmış Karayip ülkesinde. En son 1976'da yapılmış referandum ve %97 ile evet oyu çıkmıştı. Amerikan yönetimi sadece Venezuela değil, Nikaragua'daki Sandinist hükümet ve Küba hükümetini de devirme hedefini önüne koymuşken dikkat çekici bir gelişme bu. Biraz Avrupa'ya bakalım. Amerika'ya ait Donald Cook güdümlü füze destroyer gemisi Ukrayna'nın Odessa kenti kıyılarında görülmüş. Karadeniz'de Rusya'ya adeta ananik yapıyor Amerikalılar. Ruslar da onları takip ediyor, öyle anlaşılıyor. Eski Ukrayna Genelkurmay Başkanı Vladimir Zamana vatana ihanet suçlamasıyla gözaltına alınmış. Meydan protestoları ki planlayıcıları sonra keskin nişancılarıyla ortaya serilmişti. Onlara katılmayan ekipten kendisi Ukrayna'da seçimler olduğunu anımsatalım. NATO'nun Dynamic Manta tatbikatı varmış. Türkiye'de katılacak. 2019 Deniz Kuvvetleri katılacakmış. Britanya'da Brexit referandumu 12 Mart'a oylaması 12 Mart'a ertelenmişti. İşçi Partisi ikinci bir yeni bir Brexit referandumuna destek açıklaması yapmış. İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn anlaşmasız bir çıkış olursa Britanya için bunun sonuçlarının ağır olacağı görüşü var. Avusturya'da mültecilere sokağa çıkma yasağı ve güvenlik hapsi getiriyorlar. 1 Mart'ta iltica başvurusunda bulunmuş ama mülteci statüsü elde edememiş kişilerin kaldığı yurtlarda belirli saatler arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacakmış. Böyle polisiye önlemler, tabii Nazi dönemi benzetmeleri yapılıyor bunun karşısında. Norveç Başbakanı Erna Solberg ise göçmenlere dil öğrenmezseniz sosyal yardım yok size açıklaması yapmış. Avrupa'daki sığınmacı meselesi böyle politikalarda ortaya çıkartıyor. Macron Fransa Cumhurbaşkanı Sarı Yelekler ismiyle anılan protestoculardan adeta özür diledi. Fransız halkı hayatından utanıyorsa asıl utanması gereken benim dedi ama pek de bir şey değiştirmiyor. Düzelteceğim diye açıklamalar yaptı. Onları en başta küçümsedim. Cumhurbaşkanıyım diye beni muhatap almıyorlar dedi. Ama bir türlü de istifa etmiyor. Fransa'daki protestolar daha çok şiddet üzerinden sunuluyor halka. Bu açıklamalar ne anlama geliyor? Sarı Yelekler ve Fransız halkı için genişte destek buluyorlardı. Göreceğiz bunu. Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker Arap Birliği'nde konuşması sırasında telefonu çalmış. Kesip açmış çünkü eşiymiş. Beklenen şüpheli eşim açıklaması yapmış. Sürekli böyle şeylere maruz kalıyor. Kendisinin toplantılarda telefonları çalıyor. Evet, Asya'dan da Kuzey Kore ABD zirvesine hazırlanıyor. Asya, Vietnam'ın başkenti Hanoi'de yapılacak 27-28 Şubat'ta. Trump çok sıcak açıklamalar yaptı öncesinde ve trenle Kuzey Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin lideri de Hanoi'ye ulaşmış durumda. Bu akşam saatlerinde saat farkı da var tabii, onlar daha gerideler, daha önce yaşıyorlar günü. Trump da akşam saatlerinde Hanoi'ye varacak. Vietnam zirvesi merakla bekleniyor. Çünkü buradan bir farklı bir anlaşma çıkabilir, kalıcı bir barış ortamı sağlanacak bir anlaşma çıkabilir, savaşı bitiren bir anlaşma çıkabilir diye açıklamalar var. Güney Kore cephesinden geldi bu açıklamalar, onu belirtelim. Göreceğiz bakalım bu zirveden, biz de bu hafta değerlendirmeye çalışacağız. Rusya Devlet Başkanı, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da orada. O da son derece önemli roller oynamıştı. Rusya'da bu Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arınması Güney'le barış sürecinde diplomatik ağırlığını koymuştu. Lavrov burada Vietnam'da Valdai Uluslararası Tartışma Kulübü toplantısına katılmış. O da orada Amerika'ya seslendi. Uluslararası hukuki zemini bölüp parçalıyor Amerika, her şeyi bölüp parçalıyor diye şikayette bulunmuş vaziyette. Son olarak Çin'den bahsedeceğim. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu BM'nin Cenevre toplantılarında Uygur Türklerine yönelik Çin'in muamelelerini endişe verici bulduklarını söylemişti. Çin İstanbul Başkonsolosu açıklama yapmış. Aşırı dinci düşüncelerden etkilenen insanlar eğitim merkezlerine, modern hayata katılıyorlar. Çince öğreniyorlar çünkü Çince de bilmeleri gerekiyor. İki eş almanın yasak olduğunu öğreniyorlar. Kafir öldürmek cennete gitme sebebi değil, bunu öğreniyorlar. Ciddi bir suç olduğunu öğreniyorlar. Biz bunu yapmaya mecburuz. Çok büyük bir ülkeyiz açıklaması yapmış. Bir ozan, Uygur ozanın öldürüldüğü, idam edildiği, Abdülehim Heyit'in öldürüldüğü iddia edilmişti. Çin daha sonra videosunu yayınlayıp hayatta olduğunu duyurmuştu. Etnik olarak Çin'i karıştırmaya çalıştığı iddiasını dile getiriyor Çinliler. Bir ara verelim şimdi, Umut Döven'den görünen adamı dinleyelim. Az sonra Mete Andevi ile birlikte burada olacağız. Bizden ayrılmayın.
Kurtuluş bir gün uyandığında görünür olmuştu. Kendini bir maceranın içinde bulmuştu. Eşref Şerif'in pençesinde kıvranan onlarca insandan bir yolu kudurmuş mil mini bir kuş donmuştu. Hey görünen adam, kendine aynada şöyle bir baksan. Hey görünen adam, güzel bir kıza ümitsiz aşıksan. Hey hey savaş o zaman, koş hayallerinin ardından. La la la la hey. Korku nedir bilmez görünen adam.
Ve sen kurtuluş gönderi, sen de benim
kurtuluşum olacaksın.
Turman, ben Uganda'yı da görmedim. Ama bu Uganda'nın olmadığı anlamına gelmiyor.
Karanlığın ortasında bilinmez bir dünya. Kurtuluş yorulmuş, yeni yollar bulmuştu. Gökdelenlerin gölgesinde kıvranan onlarca insandan bir yolu kudurmuş, kendine sorular sormuştu. Hey görünen adam, kendine aynada şöyle bir baksan. Hey görünen adam, güzel bir kıza ümitsiz aşıksan. Hey hey savaş o zaman, koş hayallerinin ardından. La la la hey. Korku nedir bilmez görünen adam. Siz aşıksan hey hey savaş o zaman, koş hayallerinin ardından. La la la korku nedir bilmez görünen adam.
Türkiye'nin sözüne güvenilir gazetecileri RS FM'de. RS FM 4K kalitesinde YouTube'da da yayında. Ceyda Kara, Ahu Özyurt, Yavuz Ohan, Zafer Arapkirli, Akif Beki ve İsmail Saymaz. YouTube'da Sputnik Türkiye kanalına abone olun, programlarımızı ve özel içeriklerimizi kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RS FM'de.
Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda gazeteci yazar Metehan Demir var. Hoş geldin yayınımıza Metehan.
İyi yayınlar Ceyda. Teşekkürler.
Metehan sağ ol. Şimdi hafta sonunda Savunma Bakanı'nın Amerika'da temasları vardı ve bu haftada bir Amerikan heyetini ağırlayacak Ankara. Aslında daha önce Mevlüt Çavuşoğlu'nun yarattığı bir Amerikalılarla birlikte yarattığı bir ortak görev gücünün toplantısı yapılacak. Suriye çalışma grubu kurulmuştu bununla ilgili. Tabii Amerikalılar çekiliyorlar, Nisan'da çekileceğiz dediler artık, her ne kadar yaz başına bulsa denilse bile. Fakat çok ısrarlı bir biçimde Suriye'nin kuzeydoğusundaki güvenli bölgeye Türkiye'yi sokmama vurguları var. Ankara biraz da alt alttan alıyormuş gibi her ne kadar kendi tezini tekrarlasa bile bu toplantıdan somut bir sonuç beklemek mümkün mü? Akar'ın temasları bağlamında bir şeyler beklemek mümkün mü? Bu ayrılık ne durumda Ankara'da?
Ankara yavaş yavaş aslında en başından beri kafasının içinde bir şüphe vardı. Amerika gerçekten çekilir mi? Ya da çekilse de buradan fiziken geri gitse de burada çeşitli şekillerde varlığını sürdürür mü diye. Bu konudaki şüphe giderek artmaya, artık bir vücut bulmaya başladı Ceyda. Bu bir kere bunu açıklıkla söylemek lazım. Yani Sayın Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'nın Washington temasları önemliydi. Karşılama çok dikkat çekiciydi. Bayağı resmi bir tören organize edildi Pentagon'da. Ama tabii işin formal tarafıyla gerçeklik arasında da biraz Ankara farklılık olduğunu da biliyor. Amerika böylesine hassas, gergin durumlarda formal tarafına, sembolik tarafına biraz ağırlık verir. Karşılama törenini de öyle görmek lazım. Şüphesiz ki tezler tekrar edildi. Güvenli bölge kurulsun, güvenli bölgeden işte PYD, YPG unsurları, PKK terör unsurları temizlensin. Bu bölge Türkiye'nin kontrolünde olsun şeklinde tezler yinelendi. Ama burada şimdi birkaç tane büyük soru işareti var. Birincisi, Amerika gerçekten çekilecek mi? Amerika'nın 2200 askeri var. Aslında çok büyük bir rakamdan bahsetmiyoruz. Yani Türkiye'nin bölgede bir operasyon için yaptığı hazırlığın 80 bin civarında olduğunu düşünürsek 2200 rakamı ne kadar küçük göreceli olarak dikkate bile alınmayacak bir rakam olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda Amerika'nın bir Suriye'nin kuzeydoğusunda bir de güneyinde biliyorsun El Tan bölgesinde de askeri yapılanması ve üssü var. Bu çerçevede bakıldığında ben hani Amerika'nın işte bir takvim var ama o takvim şimdiden zaten sarkmış durumda. Çekilse de çekilmeyeceği kanaatindeyim. Zaten çekilmesinin de stratejik olarak kendisini engelleyen hem Amerika'daki müesses nizam, devlet yapısı hem de stratejik menfaatler açısından engelleyen bir sistematik de var. Trump her ne kadar çekileceğiz de dese. Şöyle düşünmek lazım. Şimdi Rusya çok önemli bir aktör Suriye'de. Esad rejimi üzerindeki etkisi de ortada ve Hümeyni'nin Tartus gibi kritik noktalardaki varlığını da hepimiz biliyoruz. Hava üssü, kara üssü ve deniz üsleri anlamında da düşünüyoruz. Buradaki etkin pozisyonda şimdi Amerika olsan sen, bu kadar kuvvetli Rusya gibi aktörün bulunduğu Suriye coğrafyasında çekilir misin? İsrail'in kuzeyinde bulunan, Doğu Akdeniz'e hakim bir coğrafyada oturan ve birçok kritik noktaya da Irak anlamında dayanak teşkil eden bir coğrafyadan çekilmezsin. Çekiltirmezler daha doğrusu adam oradan. Bu işte yavaş yavaş oraya doğru bence evrilmeye başlayacak. Ama şöyle bir şey var. Güvenli bölge deniyor. Güvenli bölge meselesinde ben şöyle düşünüyorum. Rusya, İran, PYD, YPG olarak da düşünülür. Güvenli bölgede farklı bir formülasyon üzerinde de çalışabilir. Öbür tarafta da güvenli bölgede Amerika, batılı müttefikleri, Fransa dahil ve bazı Arap ülkelerini için alan farklı bir formülasyon üzerinde düşünebilir. Yani her iki formülasyonda da Türkiye'nin aslında kafasında olan ideal güvenli bölge düşüncesinin önüne geçiliyor. O açıdan süreç önümüzdeki dönemde Amerika ile biraz çok da parlak gitmeyebilir ama Amerika ile ilişkiler perspektifinde her bir kanal ayrı mecrada kendi bağımsızlığında yürüyor. Onu da öyle görmek gerekiyor.
Evet. Ben zaten çekileceğine pek ikna olmayanlardandım açıkçası. Bir de şimdi 400 asker bırakacağız diyorlar. 2200 var zaten, 400 bıraksan ne olacak diye de düşünmek lazım. Ancak şöyle bir sıkıntı var. En son Pentagon açıklamalarında özellikle Avrupalılara atıf yapıldı ve NATO'ya atıf yapıldı. Yani NATO müttefiklerinden burada birlik bulunacak denildi. Şimdi bu tabii Türkiye'yi çok sıkıştıracak bir argümanlaştırma değil mi? Türkiye'de NATO üyesi ve kendi sınırı ama hem de güvenlikten şikayet ediyor. Gerçi izlediği politikalar kendisini bu noktaya getirdi. Ancak şimdi bir anda NATO üyesi bir takım ülkeler oraya bu şekilde konuşlanacaklar. Öyle gözüküyor Amerikan planları, kim ne kadar. Bu mümkün mü? Bu NATO içerisinde başka bir sıkıntı yaratmaz mı?
Yani burada tabii Amerika NATO içinde kuralları kendini koyduğunu düşündüğü için. Ve bunun aslında Ceyda şunu da özellikle herhalde ifade etmek lazım. Amerika bir süreden beri bunun altyapısını yapmış. Yani biz çekilir mi çekilmez mi tartışmaları yaparken Amerika bu çok profesyonel şekilde dizayn etmiş ve batılı müttefikler diyorum. Yani NATO bence bu işin orada görünen sembolik şapkası.
Tabii. Çünkü bu gözden... Ama formülasyon böyle. Böyle diyor sözcü.
Arap ülkeleri bile olabileceğini düşünüyorum. Hani bir gözlem gücüden NATO'dan da geldiler. Arap dizinden de geldiler. Şuradan da buradan da buna bir formülasyon uydurabilirler. Ama mesele ne biliyor musun? Burada geçenlerde ajanslarda arada kaynadı ama Amerikalı bir komutanın Orta Doğu temasları sonrasında uçakla Avrupa'ya, NATO'ya, Brüksel'e doğru giderken havada yaptığı bazı açıklamalar vardı. Yani gözlem gücünü açıkça ifade etti. Ona bir soru sordu bir gazeteci. O satır benim çok dikkatimi çekti haberde. Dedi ki peki bunun gözlem gücünün detayları belli mi dedi. Kimin nerede nasıl görev yapacağı, kaç askerin görev alacağı, hangi bölgelerde konuşlanacağı çıktı. Onlar da netleşti ama dedi şu an dedi erken bunları bir şey açıklamam için müttefiklerimizle bu konuyu konuşuyoruz dedi. Yani aslında çoktan işin çatısı kurulmuş gibi görülüyor. Fakat tabii Amerika'nın da şunu dikkate alması lazım. Bu bölgede artık dünyanın en enteresan oyunu oynanıyor. Yani bir satranç tahtası düşün. Türkiye olarak biz bu tarafta oturuyoruz ama diğer tarafta birden fazla oyuncu aynı anda birden fazla hamle yapıyor. Eksik olan taşları da cebinden çıkarıp tamamlıyor. Yani senin bunlara karşı sürekli doğru hamle yapman lazım. Hepsini aynı anda kontrol altına tutman lazım. Burada tabii Amerika'da bunu gözden kaçırmaması lazım bu satranç tahtasının formülasyonunu. Çünkü daha artık Suriye'de haftaya ne olur diye bana sorarsan ben bilmiyorum derim. Biliyorum diyenleri de şüpheyle karşılarım. Eskiden hani haftalık aylık değişirdi. Şimdi anlık Suriye'de her an her şey değişebiliyor. Ülke politikalarında büyük esneklikler oynamalar olabiliyor. Haftaya yani yaptıkları planın karşısında hiç ummadık bir karşı alternatifle Rusya'dan olabilir. Rusya, İran, Türkiye'den olabilir. Farklı formülasyonlarla çıkışlar da karşımıza gelebilir. Ama biliyorsun ilk toplantı müzakereler sürecinde Washington'da 6 Şubat'ta yapılmıştı. Şimdi 28 Şubat'ta da yine Amerikan heyeti Ankara'ya gelecek. İki gün toplantılar yapacak. Bu toplantılarda da Amerika, ben hani zıt kutuplar teorisinin tam zıttı bir şeyin gerçekleştiğini görüyorum. Amerika Türkiye'nin Suriye ile, özür dilerim, Türkiye'nin Rusya ile son zamanda yakınlaşmasını çok yakından takip ettiği için Sayın Erdoğan'la Sayın Putin arasındaki ilişkinin derinliğini çok yakından izlediği için aksine Türkiye'den bunu görüp uzaklaşmaktansa Türkiye'ye daha yakın bir politika izleyip hani Rusya'ya siz böyle iyi ilişkileriniz var ama bizi de bir düşünün, gözden geçirin şeklinde bir yaklaşımla gelip çok ilginç tekliflerde bulunabilir. Bu teklifler ne olabilir Ceyda? Münbiş'le ilgili enteresan şeyler gelebilir. Münbiş'le ilgili enteresan teklifler gelebilir. Süleyman Şah'la ilgili enteresan teklifler gelebilir. Güvenli bölgede farklı inisiyatifler gündeme gelebilir. Ama yani bir taraftan hani müttefiklerle bir gözlem gücü üzerinde çalışıyor. Ve bir taraftan da Türkiye'ye böyle al-ver dengesi üzerine kurulu farklı hani işte buranın kontrolü sizde olsun ama şurası da sizde olsun ama burada da böyle esneklikler olsun falan gibi şeyler getirecekler. Çünkü artık Amerika elindeki tüm kartları teker teker oynadığı yeteri kadar oyalama süreci hakkında tükettiği için artık tekliflerle gelme zamanı, karşımıza bu tip şeylerinden gelmesini sürpriz görmeyeceğim yani.
Peki diyelim ki çok çok da kararlı da bir duruşları var ve Donald Trump'ın Türkiye ekonomisini mahvetme tehdidi de hala yerli yerinde duruyor. Her ne kadar daha sonra konuşsalar da ve Cumhurbaşkanı çok da iyi anlaştıklarını söyleyip olayı Amerikan devletine, bürokrasisine, güvenlik bürokrasisine daha çok mal etse bile ortada açık bir biçimde bir Amerikan başkanının sözleri var ekonomik olarak sizi mahvederiz diye. Türkiye'nin istediği gibi olmazsa, hakikaten kendileri orada bir yapı oluşturmaya kalkarlarsa Türkiye'nin seçenekleri ne? Yani ne yapabilir?
Yani Türkiye'nin ben bir kere her şeyin farkında olduğunu, olayları çok yakından izlediğini ve bu Suriye sürecinin en başından beri Ankara'ya çok büyük tecrübe kazandığını özellikle belirtmek lazım. Major en başta belki hatalar yapılmıştı ama sonradan hani hataların telafisi ya da yeni politikaların adaptasyonu konusunda atılan adımlar iyi. Ama dediğim gibi anlık Suriye politikaları değişti ve buradaki dengeler de çok oynak hale geldiği için Ankara da bundan sürekli böyle hani fine tuning dedik, ince ayarını yapmak durumunda ve onu da yapmaya çalışıyor. Peki ne olabilir? Bu soruna şöyle cevap verilebilir. Birincisi tabii Amerika'nın bu işte sizi mahvederim, şunu yaparım, bunu yaparım demesi çok kabul edilecek bir şey değil. Çok çok diplomatik açıdan son derece saygısız bir çıkış. Ama tabii bir iç parantez açayım. Öte yandan 3-4 tür tekrarlanan iki ülke arasındaki ticaret hacminin 75 milyar dolara taşınması gibi bir kararlılık da seslendiriliyor. Bu Amerika'dan demin anlattığım sürpriz adımlar çerçevesinde mesela demir çelik ambargosunun hafifletilmesi, kaldırılması ya da başka majör adımları da getirebilir. Ama öte yandan S-400'lerle ilgili farklı sıkıntıları da getirir. Yani her dediğim gibi her süreç kendi becanda bağımsız yürüyor. Ne olabilir? Türkiye her şeye rağmen Amerika'nın böyle kör gözün parmağı gibi burada bir şeyler yapmaya çalışması durumunda bu bölgede belirlenmiş hedefler var. Fırat'ın doğusunda ve sadece doğusunda değil batısında da bu hedeflere askeri bir harekat kararlılığın seslendirilmesi anlamında gerçekleştirilir. Bu hedefler dediğim gibi belirlenmiş ve bilinen yerler. Burada adım atar Türkiye ama bir Afrin'deki bir Elbap Cerablus'taki gibi geniş ters hilal büyük harekat konsepti değil de daha çok böyle nokta operasyonlar, hava harekatları ya da obüs harekatı şeklinde durumlarla karşılaşabiliriz. Türkiye bu konuda şey yapıyor. Yani bunu göze alıyor. Çünkü ya bir taraftan Amerika'nın aldar dengesine bazı adımları da çok fazla atamayacağını da değerlendiriyorlar. O nedenle ben harekatın her şekilde çeşitli noktalara çok geniş kapsamlı olmasa da yapılacağını düşünüyorum. Çünkü burada harekat yaptığınız ya da kararlılık gösterdiğiniz sürece Suriye'de varsınız diye bir düşünce Ankara'da oluşuyor. Bir de şöyle bir şey daha son zamanlarda çok konuşuluyor. Yani kimseye güvenme, işbirliğine mecbur et şeklinde bir tavır da var. Bunları tabii yan yana koyduğumuzda ortaya çıkan formül bu kararlılık şeklinde.
Peki bir de Rusya ile ilişkileri de sormak istiyorum. Çünkü Amerika'dan, Washington'dan bu konuda özellikle S-400 alımları, Patriot için yeni bir şekilde kanal açma çabaları ama S-400'lere kesin kes karşı çıkılması. Bu herhalde biraz stratejik olarak da değerlendiriliyor. Ama Ankara'nın da bir kararlılığı var. Savunma ambargosuna kadar varabileceği söyleniyor, dile getiriliyor. Bu konuda Amerikan güvenlik bürokrasisi ve başkan arasında bir sıkıntı, bir farklılık da olmadığı söyleniyor. Böyle bir şey yapabilir mi Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye? Yaparsa ne olur?
Yani ben Patriot meselesinde hani futbolda bir laf var ya top yuvarlaktır diye onun gibi bir şey söylemek istiyorum. Çünkü gerçekten her şey olabilir. Ne olabilir? Şimdi Türkiye'nin bir uluslararası taahhüdü var ve Rusya konusunda Türkiye S-400'leri durduk yerde sizden alacağım diye bir icat da ortaya çıkmadı. 2006'da başlayan süreçte Amerika'ya gidildi. Bizim batılı müttefikimiz, NATO müttefikimiz diye. Amerika ile Patriot'lar konuşuldu. Amerika oyaladı, işte bakacağız, vereceğiz. Sonra teknoloji transferi olmaz dedi, ortak üretim olmaz. Bir şeylerden de bu iş kaldı. Sonra hatırlarsan Türkiye Çin'e de gitti. Çin'de Amerika yine ortalığı ayağa kaldırdı, olmaz olmaz dedi. Ama Türkiye'nin hava savunma sistemi olarak eksiklerini gidermesi anlamında kısa ve acil ihtiyaç kapsamında bu füzelere ihtiyacı var Ceyda. Kimden olursa olsun. O açıdan Türkiye'nin o zaman ben S-400 alırım. Kendini ispat etmiş bir sistem diye. Ve bununla ilgili görüşmeler de başladı. Aslında Amerika'ya bir tavır olsun diye değil. Türkiye'nin ihtiyacı var. İhtiyacı. Hani araba ihtiyacım var, bir araba alayım demek gibi yani. Gidemiyorum işe şeklinde. Onun gibi bir şey. Türkiye bunu temin etti Rusya'da. Şimdi ama Türkiye'nin bu kısa ve acil ihtiyaç kapsamında dediğim gibi orta ve uzun vadede de Türkiye'nin hava savunma sistemlerine coğrafyanın büyüklüğü anlamında ihtiyacı var. Bu paralelde de bakarsak aslında orta ve uzun vadede Türkiye aslında bu S-400'lerle kalmayacak. İleride S-400 veya Patriot füzeleri de alacak. Şimdi Amerika'da aslında satışa dair bazı ön kararlar çıktı. Tamam verebiliriz dendi, şu dendi, bu dendi ama bazı detaylar da anlaşılamıyor. Aslında Türkiye ile Amerika arasında Patriot'ların alımı arasında görüşmeler devam ediyor alımı için. Ama detaylarda işte bu Amerika'nın takıldığı noktalarda sıkıntı var. Fakat Türkiye ne olur? Şimdi eğitim için de yakında ekip gidiyor Türkiye'den, başlayacak S-400'lerle ilgili. Sonra işte yakın bir tarihte de sonbahar olabilir, biraz onun öncesinde olur. Teslimatların ilk partileri gelecek. Bu sırada Amerika tabii ortalığı ayağa kaldıracak. Sadece Amerika değil, NATO'dan da bir kombine bir hücumu bekliyor Ankara. Yani bayağı bir bastıracak NATO. Çünkü biliyorsun dost düşman tanıma kodları sistemlerinin S-400'lere girildiğinde NATO şeyleri kodları da Rusya tarafından öğrenilecek diye esas bu kıyamet kopuyor deniliyor. Ama sadece bu füze sistemine kaldıysa aslında ben eminim iki tarafta birbirinin kodlarını biliyordur bu konularda. Teknoloji çok iyi ileri olduğu için. Bunları ben detay tartışmalı olduğu kanaatindeyim. Ne olur? Belki teslimat biraz gecikebilir Rusya tarafından. Belki son anda Türkiye Patriot'ta alıyorum diyebilir. Ya da üçüncü seçenek Amerika ile bu konuda hatlar, ipler iyice kopar ve farklı bir hal alır. Burada Trump'tan ziyade Ceyda, Amerikan Başkanı Mike Pence çok yavaş yavaş tansiyonu yükseltmeye başladı. Uyarıları artık üstü kapalı tehdit halinde yapmaya başladı. O daha çok yakından izleniyor. Ama dediğim gibi bu Patriot S-400 dengesinde Türkiye Rusya tarihte çerçevesini alacaktır. Alımın teslimatını yakından izleyelim. Bilmiyorum ne zaman olur. Hani yakında gibi görülüyor ama orada bir bakmak lazım ona. Normalde bu baharda gelecek. Ama onun ötesinde de dediğim gibi Türkiye Patriot'u alabilir. Ya da S-400'e de devam edebilir. Amerika çok işin dozunu kaçıran bir söylem içine girerse Türkiye tepkisini arttırabilir bence.
Evet, bu konu biraz da herhalde Suriye ile de bağlantılı da ele alınıyordur. Suriye'nin kuzeydoğusundaki hamlelerle de birbirinden teknik anlamda da zaten ayrı konular olsa da pazarlık meselesi haline de getirilebilir ama çok kimileri çok eli güçlü Türkiye'nin burada hani jeopolitik olarak Türkiye'yi terk edemez Batı Amerika Birleşik Devletleri NATO
öyle, öyle,
diyor. Kimileri de ama işte burada artık ipler kopuyor çünkü hiçbir şekilde perspektifler uyuşmuyor diyor. Senin son olarak çok kısa senin görüşün hangisinden daha yana bu genel anlamda?
Şimdi bazı şeyleri çok açıklıkla ifade etmek lazım. Türkiye, Rusya ile olan ilişkilerinden memnun. Ancak işte bu PYD-YPG oluşumlarıyla Rusya'nın hani irtibatının olup olmadığı konusunda bazen canı sıkılıyor Ankara'nın. Ve bu konuda da hatta muhataplara bildiğim kadarıyla seslendiriliyor. Yani biraz daha mesafe koysanız bunlara diye. Ama bunun ötesinde Rusya ile genel bakıldığında ilerlemelere, işte stratejik ortaklığın güçlendirmesine bakıldığında iyi gidiyor. Yalnız Amerika ile de dengeler uluslararası arasında biliyorsun hani dostluklar yoktur, ülkelerin menfaati vardır diye o meşhur söylemi bir kere daha tekrar etmekte fayda var. Pragmatik olarak bakıldığında da Amerika ile iyi olan ilişkiler de olacak Ceyda, çok kötü olan ilişkiler de olacak ama bunlar birbirinden ben bağımsız yürüyeceği kanaatindeyim. Çünkü dengeler bugünden yana değiştiği için Amerika'nın demin Suriye örneğinde verdiğim gibi hiç ummadığımız bir teklifle Türkiye'nin ya bir de buna bir düşünelim bakalım diyebileceği bir teklifle gelmesi de olası olabilir. Çünkü dediğim gibi kaybetme riski çünkü Türkiye bir, Suriye bir, Libya bir, işte bahsettiğimiz Irak değil. Türkiye çok büyük, çok güçlü, önemli bir belirleyici aktör. Özellikle Suriye coğrafyasında iyice de bu kendini gösterdi. O nedenle ben Amerika'nın o kadar yani köprüleri atacağım diye hatta bazen haddini aşan açıklamalar yapsa da son tarihte bazen krizler yaşansa da ilişkilerin gelip bir yere oturacağını düşünüyorum. Geçen Ağustos'taki ortamı hatırla, şimdiki ortamı hatırla. Yani nereden nereye bunu bilemiyorsun. Ama Türkiye'nin Rusya ile olan ilişkilerinde iki ülkenin arasını bozmak amaçlı çok bu coğrafyada kirli oyunların oynanabileceği konusunda da çok dikkatli olmak lazım. Çünkü Türk-Rus ortaklığı ve yakınlığı dünyada birçok dengenin de belirleyicisi hale gelmeye başladı.
Evet. Çok teşekkürler Mete Andemir değerlendirmelerin için. Hakikaten zorlu bir mesele bu hafta Amerikan heyetiyle yapılacak görüşmeler sonrasına da bakacağız. Gelişmeler neler olacak değerlendirmeler almaya da devam edeceğiz. Dilek Türkan'dan nihayet karşımdasında veda edelim size. Yarın görüşmek üzere Eksen'den hoşçakalın.
Bir düş gördüm önce ne hayal ne gerçek biraz nihayet. Karşımdasın işte al koynuna sakla biraz. Bir düş gördüm önce ne hayal ne gerçek biraz. Nihayet karşımdasın işte al koynuna sakla biraz. Bir bahar. Bakınca sessiz nefesini tut, gizle çok az sırrımız olsun şu gece, sakla da getir bu yaz. Sessiz nefesini tut, gizle çok az sırrımız olsun şu gece, sakla da getir bu yaz. Bir bahar akşamıydı, bitmez son hatıraydı, bakınca ah gözlerinize,
Haziran'la birlikte bırakın bir hükümet değişikliğini, bir sistem, bir rejim değişikliğine gittiğini ve bu arada zaten en az iki senedir ben geliyorum diyen bir kriz olduğunu gören Amerika'nın Türkiye'yi en zayıf anlarından birinde yakaladığını düşünüyorum.
Bu sefer çok önemli bir sözleşme imzalandı sığınmacılar konusunda. Trump onu da imzalamadı.
Bu olay Suudi Arabistan tarihinde de Orta Doğu tarihinde de çok önemli bir dönüm noktasını oluşturacak.
Suriye S-300 konuşlandırma kararı Suriye Savaşı'nda önemli bir askeri aşamaya işaret ediyor.
Türkiye'de bu kararın verilmesinden öncesinde de piyasalar var. Önceden sanki deprem uyarı sistemi gibi sonuçları bir satın almaya başlıyor.
Arap dünyasında iki grup oluştu diyebiliriz. Bir tarafta işte Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler. Bir tarafta da Katar'ı, işte Türkiye'yi görebiliyoruz.
Senato'yu ve Temsilciler Meclisi'nin çoğunluğunu Cumhuriyetçilerin kaybetmesi söz konusu olabilecek. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Trump'a neredeyse bir hediye verdi.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da RSFM'de. Türkiye'nin sözüne güvenilir gazetecileri RSFM'de. RSFM 4K kalitesinde YouTube'da da yayında. Ceyda Karan, Ahu Özyurt, Yavuz Ohan, Zafer Arapkirli, Akif Beki ve İsmail Saymaz. YouTube'da Sputnik Türkiye kanalına abone olun, programlarımızı ve özel içeriklerimizi kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz.